Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, İmam Müslim'in sahihinden okuyorduk. Sahihindeki imaret, emirlik, idarecilikle ilgili hadis-i şeriflerde. Bâb-ı vücubi mülâzemeti cemaatil müslimin. Müslüman cemaatine, ehli sünnet ve cemaate bağlı kalmak, ona sıkıca sarılmak, onlardan ayrılmamakla ilgili bölümde kalmıştık. 55. hadis-i şerifte İbn Abbas radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduklarını bizlere naklediyor. Bir kimse emirinden, idarecisinden hoşlanmadığı bir şeyi görürse sabretsin. Zira her kim cemaatten bir karış ayrılır da ölürse bu bir cahiliyet ölümüdür. Yani Müslüman olan idarecinin bazı hatalarını, eksiklerini, kusurlarını görürse ona sabretsin, cemaatten, Müslüman cemaatinden ayrılmasın. Müslüman cemaatini bölecek, zayıflatacak hareketlerde, fiillerde, konuşmalarda bulunmasın. Bu çünkü bu hal üzere ölürse cahiliyet ölümüyle ölmüş olur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine diğer bir rivayette bir kimse emirinin bir şeyinden hoşlanmazsa buna sabretsin. Zira insanlardan hiçbir kimse yoktur ki sultana bir karış karşı çıksın. Bir karış kadar yani sembolik olarak da olsa karşı çıksın ve bu halde ölsün de cahiliyet ölümüyle ölmüş olmasın. Yani küçük bir karşı çıkma bile, küçücük bir itiraz bile Müslümanların birliğini bölecek şekilde bu bile zarar verir. Cahiliye ölümüyle ölmesine sebep olur diyor. Diğer rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kim körü körüne dikilmiş bir sancağın, bayrağın altında asabiyete davet veya bir asabiyete yardım ederken öldürülürse bu bir cahiliye ölümüdür. Kör bir bayrak yani asabiyet için, İslam haricindeki bazı ideolojiler için, düşünceler, fikirler için açılmış bir bayrak. İslam'dan önceki devre cahiliyet devriydi. İslam'a uymayan esaslar, kabilecilik, kabilesini savunmak, sadece kendi kabilesine haklı haksız müdafaa etmek, yardım etmek, İslam'a uymayan bazı adetlere devam etmek, düşmanlıklara, kan davalarına devam etmek cahiliye adetiydi. Bu cahiliye adetine benzeyen, değişik adetlere çağıran gruplar, kendilerine göre bir bayrak açmışlarsa onların altında savaşan, onlara destek veren kimse cahiliye ölümüyle ölmüş olur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İslam geldiğinde artık kabilecilik, cahiliye adetler tamamen bitmişti. Bir mesela daha sonra İslam'dan sonra bazı ihtilaflar olduğunda idareciler mesela diyelim idarecilere karşı çıkan gruplar oldu, bölünmeler olduğunda bir kabilenin de ikiye bölündüğü görülebiliyordu. Bir kısmı haksız olan tarafa gittiğinde öbür kısmı kabilenin haklı olan tarafı tutabiliyordu, onlara uymuyordu. Babası kardeşinden ayrılabiliyordu. Halbuki cahiliye döneminde hiçbir zaman bir kabile ayrılmazdı. Hepsi aynı anda hareketler, haklı haksız devamlı kendilerini, kendi menfaatlerini, kendi taraftarlarını müdafaa ederlerdi. Ama İslam geldikten sonra artık insanlar bir kısmı, kabilenin bir kısmı yanlış bir tercihte bulunabiliyorsa, ayağı kaymışsa diğerleri ona uymazdı. Diğerleri yine doğru yolda devam ederlerdi. Bugün de esas ölçü şu, İslam'a uygun olan, İslam'ın getirdiği esaslara göre insanlara hitap eden, onları yöneten, onları idare eden, onlara iş yaptıran faaliyetler makbul oluyor. Onun dışındaki şeylere çağıranlar da asabiyete çağırmış, cahiliye devrindeki adetlere göre hareket etmiş oluyor ve onlara destek veren insanlar da cahiliye ölümüyle ölmüş oluyor. Allah korusun, bu da sonu cehenneme giden bir yol. Bu hadis-i şerifi açıklarken bir kimse emirinin bir şeyinden hoşlanmazsa cümlesini şöyle açıklıyorlar. Dini hususunda yaramaz bir hareketini görürse, yani dine uymayan bir hareketini görürse onda sabretsin demektir. Sultana bir karış karşı çıkmak, ona en ufak bir şeyle dahi olsa isyan etmekten kinayedir. İsyan, ufak da olsa isyan etmemek. Tabii ki bu Müslüman olan bir idareciden bahsediliyor. Gayrimüslim bir idareciye itaat etmek zaten söz konusu değil. Hadis-i şerif hükümdarın zulüm ve fasıkla mazul sayılmayacağına delildir. Yani azledilmeyeceğine. Zulümle, fıskla, fasıklıkla, günah işlemekle bir hükümdar, bir halife azledilmez. Bazıları cemaatten bir karış ayrılmayı hükümdara yapılan biatı velev çok küçük bir şeyle olsun bozmaya gayrettir diye tefsir etmişler. Biat ediliyor, söz veriliyor, bağlanılıyor. Biz işte sana tabiiz, seni destekliyoruz diye. Sonra bundan ayrılmak, aleyhine dönmek küçük bir şeyle bile olsa. Çünkü böyle bir hareket haksız yere kan dökülmesine yol açar. Haksız kan dökülmesine fitne, fesada, karışıklığa yol açar bundan dolayı. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh Yezid bin Muaviye zamanında Harre vakası olup bittikten sonra Abdullah bin Mut'i'ye geldi. Ebu Abdurrahman'a bir yastık atın diyor Abdullah bin Mut'i. İbni Ömer diyor ki ben sana oturmak için gelmedim. Sana bir hadisi söylemeye geldim, hatırlatmaya geldim. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işitmiştim. Her kim bir eli taatten çıkarırsa, yani hükümdara itaatten ayrılırsa bir insan, bir elini dahi itaatten çıkarsa, diğer bütün azaları itaatte olsa, bir eli itaatten çıksa, kıyamet gününde Allah'a hiçbir hücceti olmadığı halde kavuşur. Allah'a karşı bir delili olmaz, orada hesap veremez. Ve her kim boynunda bir biat olmadığı halde, bir Müslüman idareciye bağlı olmadığı halde ölürse cahiliyet ölümü gibi bir ölümle ölür. Başıboş, hiçbir gayesiz bir hayat, hiçbir İslam toplumuna destek vermeyen, Müslümanlara destek vermeyen, İslam'ın yayılması, neşredilmesi, yücelmesi için bir gayreti olmayan, İslam birliğine dahil olmayan bir insan. Başıboş, kendi başına bağımsız. Bu diyor cahiliye adettir. Müslümanların mutlaka bir Müslüman idareci tayin etmeleri, ona tabi olmaları, ona destek vermeleri, onunla o idarecinin arkasına sığınarak İslam'ı yüceltmeleri, İslam'ı müdafaa etmeleri, cihad etmeleri, onunla İslam'ın pek çok hükümlerini ikame etmeleri. Çünkü bir idareci devlet başkanı olmadan İslam'ın muamelatla ilgili pek çok hükmü de icra edilemiyor. Edilmesi mümkün değil. İnsanların fert olarak onları yaşamaları mümkün değil. Bu da ancak devlet başkanıyla yaşanıyor İslam. Bunun için de İslam Müslümanların böyle ferdi olarak başıboş olmaların değil, bir idareciye bağlı olarak birlik beraberlik içerisinde toplu kuvvetli bir şekilde yaşamalarını, İslam'ı dünyanın her tarafına ulaştırmalarını istiyor. Şimdi bu hadise, Abdullah bin Ömer'in hadisesinin geri tarafı, asıl tarafı nedir, sebebi nedir, niçin ona gidip hadis-i şerifi hatırlatmıştır, onu görelim. Harre vakası Medine'de cereyan eden bir acı bir hadise. Harre demek siyah taşlık manasına geliyor. Burada Harre Medine'nin siyah taşlık yerlerinde vaki olmuş. Burada Yezid bin Muaviye zamanında 63 tarihinde Hicri Şam askerleriyle Medineliler arasında şiddetli bir çarpışma olmuş. Yezid Şam'da halife, oradan asker gönderiyor, ordu gönderiyor Medine'ye. Medinelilerle bir savaş orada oluyor. Neticede Şamlılar galip gelmişler. Devletin ordusu çünkü o. Bu çarpışmanın sebebi neymiş? Yezid'in içki kullanıp namazı bırakacak kadar yolunu şaşırmış olması. Yezid iyice oyuna, eğlenceye dalmış. Müslümanlar da ona karşı çıkıyor. Medineliler Yezid'i ısındırmak için, Medinelileri Yezid'e ısındırmak için Vali Osman bin Muhammed Şam'a bir heyet göndermiş. Medine valisi Şam'a bir heyet gönderiyor. Gidin işte Yezid'le görüşün, biraz Yezid'e karşı olan duygularınız yumuşasın, ısının diye. Hadisimizde ismi geçen Abdullah bin Mut'i, yani kendisine hadis-i şerif hatırlatılan zat da o heyetteymiş. Bunlar Yezid'den fevkalade ikram gördükleri halde onun içki içtiğini, namazı bıraktığını müşahede edip döndükleri vakit biz öyle bir adamın yanından geliyoruz ki dini yok, şarap içiyor, hatta sarhoş olup namazı terk ediyor. Tambur çalıyor, eğlenceyle meşgul. Önünde köçekler oynuyor. Allah'a şahit ederiz ki biz onu hal ettik. Yani halifelikten indirdik. Biz bir heyet olarak, Medineliler olarak onu halife tanımıyoruz demişler. Bir şehir bu şekilde halifeye karşı çıkıyor kendiliklerinden. Ama Müslüman adam, ama içki içiyor, namaz kılmıyor, günahkar. Yani belki tarihimizde gelen en kötü şahsiyet Yezid. Ama Müslüman olduğunu söylüyor. Hiçbir zaman inkar etmiyor dini. Yani Allah'ı kabul ediyor. Peygamberimizi kabul ediyor. Ama günahkar, fasık. Bunu görünce Medineliler onu biz indirdik diyorlar. Bunun üzerine Medineliler Yezid'i hal ederek, yani tahttan indirerek kendilerine göre tabii ki Abdullah bin Hanzale'ye biat ettiler. Abdullah bin Hazal'a diye bir zata biat ediyorlar. Medine'de diyorlar halifemiz budur. Yezid de üzerlerine Şam'dan bir ordu gönderdi. Harp ettiler. Medine'den asker toplayabildikleri kadarıyla. Şam'dan yine orduya harp ettiler. Ensar'ın kumandanı Abdullah bin Hazal'e. Muhacirlerin kumandanı da Abdullah bin Muti'ydi. Abdullah bin Ömer'in kendisine hadis-i şerifi hatırlattığı zat da demek ki kumandanmış, muhacirlerin kumandanıymış. Şam ordusu ise Müslim bin Ukbe'nin kumandasındaydı. Abdullah harbi kaybedince Mekke'ye giderek orada Abdullah bin Zübeyr'in maiyetine girdi. Abdullah bin Hazal'e harbi kaybedince gidiyor Mekke'ye sığınıyor. İşte bu hadis fısk-ı fücurdan dolayı hükümdarın azledilmeyeceğine delildir. Bu savaştan sonra işte Abdullah bin Muti, muhacirlerin kumandanı, mağlup kumandan, onun yanına gidiyor Abdullah bin Ömer. Varınca diyor ki Abdullah Muti, Abdullah bin Ömer'e bir minder, yastık verin. O da diyor ki ben oturmaya gelmedim. Sana bir hadis-i şerif hatırlatmak için geldim. Her kim bir elini taatten çıkarırsa, hükümdara, halifeye itaatten, işte ne oldu? Tabii ki bu Harre vakasında pek çok Medineli şehit edildi. Pek çok Müslüman öldürüldü. Müslüman Müslümanı kırdı. Pek çok insanlar, aileler perişan oldu. Çok zarar görüldü. Medine çok zarar gördü. Tarihte acı bir levha olarak yerini aldı bu. Bunun sebebi neydi işte? Fıskından dolayı, günahından dolayı bir halifeye karşı çıkıldığı için idi. Halbuki onu belki ıslahına çalışmak, dua edip yerini daha iyisini getirmek için gayret etmek gerekiyordu. Her kim bir eli taatten çıkarırsa kıyamet günü Allah'a hiçbir hücceti olmadığı halde kavuşur. Bu kadar insanın ölmesine, perişanlığına sebep oldunuz diyor. Ve her kim boynunda bir biat olmadığı halde ölürse cahilet ölümü gibi bir ölümle ölür. Peygamberimiz böyle buyurdu diyor. Sana bunu hatırlatıyorum. Sizin yaptığınız işin nasıl yanlış olduğunu anlayın, tövbe edin diye bunu hatırlatıyor Abdullah İbni Ömer Hazretleri. Bu şekilde hakikaten insanlar çok zarar görmüş oldular. Bir isyandan dolayı, bir itaatsizlikten dolayı, bir birlik olamadıklarından dolayı. Halbuki bu isyanlar olmasaydı, itaatle, duayla ve daha gayretle ıslahına çalışılsaydı daha güzel neticeler elde edilirdi. Ama Yezid fasık değil de kafir olsaydı, Allah'ı inkar etseydi, dinden çıkmış olsaydı, o zaman her halükarda artık ne pahasına olursa olsun onunla mücadele etmek, onu indirmek için pek çok insanın da ölmesi, bu ölenler bu sefer şehit olurlardı. Ecirleri büyük olurdu. Buna sebep olanlar da daha büyük ecirler kazanırlardı ama yerinde hareket etmek demek ki çok önemli oluyor. Şimdi bir sonraki babda, 14. babda hukmu men farraka emral müslimin ve huve müştemi'un. Müslümanların işini, topluluğunu dağıtanların hükmü. Müslümanların birliğini bölen, dağıtan, parçalayan, bir tarafa çeken insanların hükmü diyor. Bununla ilgili 59. hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Hiç şüphesiz bir şeyler olacaktır. İleride bazı hadiseler yaşanacaktır Efendimiz. Karışıklıkların, sıkıntıların, fitnelerin olacağını haber veriyor. Şimdi her kim bu ümmet değerli toplu iken onun işini dağıtmak isterse, kim olursa olsun hemen kılıçla onun boynunu vurun. Yani Müslümanlar birlik beraberlik bir idareye tabi iken sonra birisi çıkıp o da muhalefet başlatırsa, bu idareyi devirip yerine başkasını kuracağız, biz geleceğiz daha iyisini yapacağız diye bir iddia ile ortaya çıkar, Müslümanları bölmeye kalkarsa diyor Efendimiz, hemen onun boynunu vurun. Tabii ki bu şeyden sonra, nasihattan sonra, kendisine nasihat edilir, bilgiler verilir, düzeltilmeye çalışılır, birlik, beraberlik sağlanmaya çalışılır ama inat eder, ısrar ederse birliği dağıtmak için, o birliğin dağıtılmasına hiçbir zaman müsaade edilmemesi gerektiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor ve hemen onu öldürün buyuruyor. Müslümanlara o vazifeyi veriyor. Çünkü idarecilik hakikaten çok önemli bir husus. Neticeleri, akıbeti çok önemli olan bir husus. İdareciliği, iktidarı güzelce sağlayabilmek, asayiş sağlamak bütün insanların huzuru iken onun dağılması, asayişsizliğin, asayişin sağlanamaması, karışıklığın olması, bölünmenin olması da pek çok insanın, binlerce insanın, milyonlarca insanın zarar görmesine sebep olduğu için Böyle bir tek kişi bölücünün öldürülmesi o milyonlarca insanın yanında tabii ki çok hafif kalıyor. Bu sebeple en hafif olanı tercih ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine işiniz bir adam üzerinde toplu iken, yani bir kimse sizi, idareciniz sizi idare ediyor. O toplu iken kimin sizin sopanızı yarmak veya cemaatinizi dağıtmak isterse onu hemen öldürün. Sopanızı yarmak bu bir tabir tabii ki. En yeşukka asakum. Müslümanların asası diyelim. Lif lif olan bir asa düşünün. Bütün bir asa. O asanın liflerini bölmek isteyen, oradan bir lif koparmak isteyen veya o asayı, o çubuğu, çomağı ikiye bölmek, yarmak isteyen kimse. Elinde bir çobanın sopası olsa o sopa bütün olduğunda çok daha sağlam olur. Çok daha iş görür. Kurda karşı mesela daha dayanıklı olur. Ama onu ikiye bölmüş olsa o çabuk kırılır artık. O kadar dayanıklı olmaz. Veya ondan lifler kopmaya başlasa o sopa dağılır. Bu misalden hareketle Efendimiz Müslümanların halini böyle bütün bir sopaya, sağlam bir sopaya benzetiyor. Oradan ayrılan, itaatten çıkan insanlar da oradan kopan liflere benzetiyor. Kim diyor sizin topluluğunuzu dağıtmak ister, sopanızı ikiye ayırmak isterse, cemaatinizi dağıtmak isterse onu hemen öldürün. Yani birisi çıkıyor bir grup topluyor etrafına, bir önderlik, liderlik yapıyor. Kendine göre bir cemaat topluyor ve muhalefete başlıyor. Müslümanları ikiye bölmeye, belki daha fazla sayıya bölmeye başlıyor. O zaman ona müsaade edilmemesi gerektiğini Efendimiz burada bildiriyor. Burada Efendimizin ileride olacak dediği şeyler fitneler. Fitnelerin zuhuru. Sopanızı yarmak tabiri cemaati dağıtmaktan kinaye. Yani sizin cemaatinizi yarılmış sopanın dağıldığı gibi birbirinden ayırmak isterlerse onu vurun, onu öldürmek isteyen onların önderini, liderini öldürün demektir. Cemaatin birbirinden ayrılıp dağılması anlaşamamak ve birbirlerini sevmemekle olur deniyor. Hadis-i şerif hükümdar aleyhine ayaklanan veya Müslümanların birliğini bozmak isteyen bir kimsenin öldürülmesini emrediyor. Bu daha hafif olanın tercih edilerek sükunetin sağlanması. Böylesi evvela nasihatla yola getirilmeye çalışılır. Vazgeçmezse kendisiyle çarpışılır. Öldürmeden şerrinden kurtulmazsa öldürülür. Yani hapsedilir belki. Hapiste de şerrinden kurtulabilir. Hapiste de şerrinden kurtulmak mümkün değilse onu öldürmek gerekir diyor Müslümanların birliğini sağlamak için. 15. babda İmam Müslim babu izâ bû'ya li halifeten, iki halifeye biat edilirse ne olur? Onu haber veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki halifeye birden biat edilirse onlardan ikincisini ortadan kaldırın, öldürün. Yani bir halifeye biat edilmiş, Müslümanlar toplanmışlar, idare kurulmuş. Sonra arkadan birisi de çıkıyor. Ben de halifeyim diyor. Başlıyor birincisiyle mücadeleye. Onunla savaşarak pek çok Müslümanları birbirine kırdırmak istiyor. Buna müsaade etmeyin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün Müslümanlara bu vazifeyi veriyor. Bu belki Osmanlı dönemindeki kardeş katli meseleleri de bundan hareketli oluyor. Bazı fitneciler bir kardeşi diğer kardeşe karşı kışkırtıyor, ayaklandırıyor. Bu şekilde Osmanlı Devleti çok uğraştığı, çok vakit kaybettiği, maddiyat, zayiat verdiği zamanlar olmuş. Bunun için o ikinci, sonradan çıkan, artık ilk önce biat edilen o haklı oluyor. Çünkü ona öncelik hakkı var, biat edilmiş, birlik sağlanmış, sonradan çıkan artık haksız sayılıyor ve onun ortadan kaldırılması emrediliyor. Bu hadis-i şerif nasihat dinlemeyip öldürmekten başka çare kalmadığı zaman öldürüleceğine hamledilir. O şekilde anlaşılır. Yani hemen gidip öldürülmez. Nasihat edilir. Bakın İslam'ın hükmü budur. Peygamberimiz böyle buyurmuş. Devam edersen bu işte sonunda öldürülürsün. İstersen vazgeç. Müslümanlara bölmek vebaldir. Müslümanlara zarar vermek. Kıyamet günü hesabını veremezsin. Cenab-ı Hak karşısında hiçbir delilin, hüccetin olmaz gibi nasihat edilir. Dinlemezse artık ölümden başka çaresi yoksa onu öldürmek, ortadan kaldırmak, Müslümanları birlik etrafında, birlik beraberliğini sağlamak gerekiyor. İki kişinin aynı zamanda halife seçilmeyeceğine ulemanın ittifak ettiğini daha önce görmüştük. Alimler ittifak ediyor. Bir anda iki halife olmaz. Müslümanlar ikiye bölünemezler. Bölünürse birbirleriyle çekişmeye, birbirleriyle zaman ve güç kaybetmeye, harcamaya başlar. Halbuki Müslümanlar diğer insanlara İslam'ı ulaştırmakla vazifelidir. İslam'ı dünyanın her tarafına götürmeye vazifeler vardır. Böyle büyük bir vazifeyi bırakıp da birbirleriyle uğraşmaları olacak şey değildir. Bunun için iki tane halife olmaz. Tek halife olur. O hadis-i şerifte bunu ifade ediyor. Kıymetli dinleyenler, kısa bir aradan sonra inşallah devam edeceğiz. Muhterem dinleyenler, Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza devam ediyoruz. Sahih-i Müslim, Müslim'in Sahih'inin imaret bölümünden 16. baptayız. Vücubul inkar alel ümerai fîmâ yuhalifu şer'a. İdarecilerin şeriata, İslam'a aykırı halleri olduğunda onları tasdik etmemek, onları hoş görmemek, onları düzeltmeye çalışmak, elinden gelmiyorsa da kalbiyle onu kabullenmemek bölümü ve terk-i gıteliyim, ancak bununla beraber onlarla mücadele de etmemek, mücadeleyi de terk etmek. Mâ sallav, namazı kıldıkları müddetçe, namazlarını kıldıkları müddetçe onlarla savaşmamak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: bazı emirler gelecek. Siz onların bazı yanlışlarını bilecek, görecek, itiraz edeceksiniz. Şimdi kim bilirse beraat eder. Kim onun yanlış olduğunu bilirse yaptığı şeyin ve ondan sakınırsa, onu düzeltmeye çalışırsa, gereğini yaparsa kendisini kurtarır. Onun zararından beraat eder. Kim de itirazda bulunursa o da kurtulur. Kabullenmez, itiraz eder. Eliyle, diliyle, ne kadar neyle gücü yeterse itiraz eder. Bunlarla gücü yetmezse kalbiyle buğz eder. Kabullenmez. Bu yapılan iş yanlıştır diye o da kendisini kurtarır. Lakin kim rıza gösterir ve tabi olursa, Efendimiz böyle söylüyor, devamını getirmiyor. Kim yanlış yapılan işlere tabi olur, rıza gösterirse, kalbiyle de kabullenirse, bu devirde böyle olur, ne yapalım, böyle yapmak gerekiyor, böylesi daha iyiymiş gibi bir İslam'ın kabul etmediği bir yanlışı kabullenir, rıza gösterirse işte o ceza görür, vebale girer, günaha girer. Cenab-ı Hak onu cezalandırır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiram, peki onlarla harp etmeyelim mi ya Resulullah? Yani bu şekilde yanlış işler yapan bir idareciyle harp etmeyelim, ona karşı çıkmayalım mı diye soruyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, namaz kıldıkları müddetçe hayır buyuruyor. Namaz kıldıkları müddetçe onlarla harp etmeyin, onlara karşı çıkmayın, onlara itaatsizlik etmeyin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: sizin üzerinize bazı emirler tayin edilecektir. Benzer bir hadis-i şerifi başka bir rivayetle geliyor. Siz onların yanlışlarını, bazı yaptıkları işleri bilip itiraz edeceksiniz. Şimdi her kim kerih görür bu yanlışları, kerih görürse beraat eder, kurtulur. Her kim itirazda bulunursa kurtulur. Lakin kim rıza gösterir de tabi olursa, İşte onlar vebale girmiş, günaha girmiş olur. Yine ashab-ı kiram, ya Resulullah, onlarla harp etmeyelim mi diye soruyor. Resulullah Efendimiz, hayır, namaz kıldıkları müddetçe hayır, onlarla harp etmeyin buyuruyor. Yani her kim kalbiyle kerih görür ve kalbiyle reddederse kendisini kurtarır manasında. Eliyle, diliyle gücü yetmeyen insanların kalpleriyle bu yanlışları kerih görmeleri, onlara buğz etmeleri onları vebalden kurtarıyor. Bir kötülüğü defetmekten aciz kalan insanın mücerred susmakla günaha girmeyeceği burada anlaşılıyor. Eliyle düzeltmeye gücü yetmiyor, diliyle düzeltmeye gücü yetmiyor. O zaman susuyor. Bu insan susarak günahkar olmaz. Çünkü kalbiyle buğz ediyorsa eğer. Günaha ancak ona kalben razı olduğu zaman girer. Eğer kalben günaha razı olursa o zaman o da günaha girer ve keza halife İslam'ın esaslarından bir şeyi değiştirmedikçe sırf zulmünden ve fıskından dolayı aleyhinde ayaklanmanın caiz olmadığı da bu hadis-i şerifte anlaşılıyor. Yani halife İslam'dan bir hükmü değiştirmezse, Allah'ın bir haramını işlemez, emretmezse, yani kendisi işleyebilir belki ama fısk olarak insanlara emreder, değiştirmeye kalkar, İslam'a uymayan bir hüküm, kanun çıkarmaya kalkarsa o zaman ona diyor itaat etmemek, o hususta ona itaat edilmez. Yani Allah'a isyan olan hususta idareciye itaat yoktur. 17. bapta İmam Müslim Hazretleri, Bâb-ı hıyâril eyyimmeti ve şirârihim, idarecilerin hayırlı olanları, şerli olanları kimlerdir? Onunla ilgili hadis-i şerifleri almış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, hükümdarlarınızın en hayırlısı sizin onları sevip dua ettiğiniz. Onların da sizi sevip dua ettiği kimselerdir. Halkıyla iyi geçinen, halkın duasını alan, halkına dua eden insanlardır en hayırlıları. Hükümdarlarınızın en kötüler de sizin onlara buğz ve lanet ettiğiniz, onların da size buğz ve lanet ettiği kişilerdir. Bu da tabii ki haklı olarak. Çünkü bugün bakarsan bir insanı herkesin sevmesi mümkün değil. Kimse ona haklı olarak dua eder. Kimse de haksız olarak buğz edebilir, lanet edebilir. Herkesi memnun etmek mümkün değildir. Çünkü herkesin inancı, itikadı farklı. Herkesin maksadı, hedefi, gayesi farklı olduğu için herkes kendi gayesine göre, fikrine göre, inancına göre insanları arıyor. İnancına göre insanlara dua ediyor. Karşısız olanlara beddua ediyor. Bu sebeple burada İslam'ı ölçü alarak, İslam'a uygun bir şekilde, haklı olarak hükümdarına buğz ediyorsa bir insan, işte o kötü bir hükümdardı demek ki. İslam'a uygun, haklı olarak, insaflı bir şekilde hükümdarına dua ediyor, hükümdar da onlara dua ediyorsa bu da hayırlı bir hükümdardır. Yoksa herkes, işte biz bu hükümdara buğz ediyoruz, bak istemiyoruz, gitmesini istiyoruz, gitsin artık diyoruz, bunu aldık diyoruz. Çünkü istediğimiz gibi günah işleyemiyoruz. O adam demek ki kötü adam. Bu manaya gelmiyor tabii ki. Bunu herkes bilir. Azıcık aklı olan bunu anlayabilir. Ya Resulallah, onlarla kılıçla çatışmayalım mı deniliyor. Yani madem kötü, bizim buğz ettiğimiz, onların da bize buğz ettiği şerli bir hükümdar varsa ama Müslüman, biz onunla diyor kılıçlarımızı çekip mücadele etmeyelim mi diye soruyor sahabiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, aranızda namazı ikame ettikleri müddetçe onlarla savaşmayın. Şayet valilerinizden hoşlanmadığınız bir şey görürseniz onun yapılmasını kerih görür ve bir el itaatten çıkarmayın. Yani vali, idareci, şehrin başındaki bir idareci eğer yanlış bir şey yaparsa, Müslüman olduğu halde onu çirkin görürsünüz. Onun çirkinliğini söylersiniz, düzeltmeye çalışırsınız, dille ikaz edersiniz. Ancak buna rağmen yine de itaatten el çekmeyin, bir eliniz daha itaatten ayırmayın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Doğruya doğru, yanlışa yanlış. Neyse onu söylemek, onu bildirmek, beyan etmek, ona göre hareket etmek. Ancak itaat işi ayrı. Müslüman bir idare ise ona sonuna kadar itaat etmek gerekiyor ki Müslümanların güçlü birlik, beraberlik içerisinde İslam'ı tebliğ etmeleri mümkün olabilsin. Müslim bin Karaza radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, hükümdarlarınızın en hayırlısı sizin onları sevip dua ettiğiniz, onların da sizi sevip dua ettiği kimselerdir. Hükümdarlarınızın en kötüleri de sizin onlara buğz ve lanet ettiğiniz, onların da size buğz ve lanet ettiği kişilerdir buyururken işittim. Ashab-ı kiram dediler ki, biz ya Resulallah o anda onlarla atışmayalım mı? Yani onlarla mücadeleye, çekişmeye kalkmayalım mı? Dedik. Hayır, aranızda namazı ikame ettikleri müddetçe hayır. Aranızda namazı ikame ettikleri müddetçe hayır buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat, bir kimseye biri vali olur da onu Allah'a masiyet olan bir şey yaparken görürse, günah olan bir şey yaptığını görürse, yaptığı masiyetten ikrah etsin. Onu kabullenmesin. Onu çirkin görsün. Gücü yetiyorsa eliyle onu uzaklaştırsın, bundan vazgeçirsin. Gücü yetmiyorsa diliyle vazgeçirsin. Buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle ona buğz etsin, bu yanlıştır desin ama bir elini dahi itaatten çıkarmasın. Yani hemen bir günah gördü diye itaatten ayrılmasın. Müslümanların birliğini bozmasın. Müslümanların birliğine, kuvvetine zarar vermesin. 18. bölüm Bâb-ü istihbâb-ü mübâyaat-ül imâm el-ceyşe ande iradet-ül gıtâl. Savaş yapacağı zaman, savaşa girerken hükümdarın ordusuyla tekrar bir beyatlaşması. Beyat demek söz vermek, elini eline tutup bağlılık bildirmek, söz vermek manasına geliyor. Hudeybiye'de Efendimizin beyatı vardı. Şöyle anlatıyor Cabir radıyallahu anh. Biz Hudeybiye günü 1400 kişiydik ve Ömer radıyallahu anh Efendimizin elinden tutmuş olduğu halde ağacın altında ona biat ettik. Yani 1400 kişi biat ederken Efendimizin eli havada yorulabilir diye Hazreti Ömer elini tutuyor Efendimizin yorulmasın diye. İnsanlar da gelip Efendimiz'in elinden tutup söz veriyorlar. Bu ağaç bir büyük dikenli bir ağaç, semura ağacıydı diyor. Cabir radıyallahu anh, ona biz kaçmayacağımıza dair biat ettik. Ya Resulallah, biz hiçbir zaman düşmandan kaçmayacağız, sabredeceğiz diye biat ettik. Ölüm üzerine biat etmedik diyor Cabir radıyallahu anh. Yani ölünceye kadar demedik ama kaçmayacağız dedik. Gerçi bunlar hemen hemen aynı manaya geliyor. Cabir radıyallahu anh, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ölüm üzerine biat etmedik. Biz ona ancak kaçmayacağımıza biat ettik diyor. Yine bir diğer bir rivayette 1400 kişiydik. Ona Ömer ağacın altında semur ağacının altında elinden tutmuş peygamberimizin, tutuyor yorulmasın diye. Biz de biat ettik peygamberimize. İbni Kays el Ensari'nin dedesinden başka hepimiz biat ettik. O devesinin karnı altında gizleniyordu. Bu münafıkmış bu herif. Sadece bir kişi biat etmek istemiyor. Biat etmemek için gizleniyor. Devesinin altına gizlenmiş. Efendimiz de söylüyor zaten. Onu bildiriyorum. Hani vahiy ile onun halini bildiği için onun dışında herkes biat ediyor. Yine Cabir radıyallahu anh, biz Hudeybiye günü 1400 kişiydik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bugün siz yeryüzü halkının en hayırlısısınız buyurdu. Yeryüzü halkının en hayırlısı sizsiniz. Çünkü Medine'de var Müslümanlar zaten. Onun dışında başka bir yerde Müslüman çok az. Medine'deki Müslümanların en hayırlısı da zaten cihada. Efendimizle birlikte cihada çıkmış olanlar. Onun için en hayırlı insanlar sizsiniz diyor. Cabir radıyallahu anh diyor, gözüm görse size o ağacın yerini gösterirdim diyor. Hazreti Cabir'in hayatının sonlarına doğru gözleri kapanmış, ama olmuş. Bu sebeple gözüm görseydi gösterirdim diyor. Hudeybiye'deki o ağacı size. Ve diyor ki 100 bin kişi de olsak yine bize yeterdi. Biz 1500 kişiydik. Bu da bir mucizeden bahsediyor Cabir radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz'in zamanında işte o Hudeybiye'de susuzluk çekiyor ordu. Efendimiz'e şikayette bulunuyorlar. Efendimiz az bir su alıyor. Parmaklarını bir kabın içerisine koyup elini parmaklarının arasından su fışkırmaya başlıyor. Ve bütün 1400 kişi su alıyor oradan. Hayvanlarına su alıyor. Yedek sularını alıyor. Ve bütün su kaplarını dolduruyor. Ondan sonra Efendimiz elini çekiyor. Soruyorlar, kaç kişiydiniz? Kaç kişiye yetti bu su? Diyor ki 100 bin kişi de olsak yeterdi. Çünkü sonu yok. Bütün dünya gelse su alsa oradan su alır. Efendimizin parmaklarından su kesilmezdi. Cenab-ı Hak ona bir mucize gösteriyor o şekilde. Orada su yaratıyor. Ama diyor biz 1500 kişiydik. 1500 kişiye o su yetti. Efendimizin parmaklarından çıkıp bir kaba dolan su. Oradan herkes suyunu alarak 1500 kişiye o su yetti diyor. Makil bin Yesar'dan nakledilen bir haberde şöyle diyor. Gerçekten kendimi ağaç gününde, o Hudeybiye ağacının altında beyat ettiğimiz günde kendimi oradaydım ben de diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan beyat alıyor. Ben de ağacın dallarından bir dalı başından kaldırıyordum. Efendimizin üzerine eğilmiş dal rahatsızlık vermesin diye ben de ağacın dalını kaldırıyordum. Biz 1400 kişiydik. Ona ölüm üzerine biat etmedik. Lakin kaçmayacağımıza dair biat ettik diyor bu sahabini. Said bin Müseyyep de babasından naklediyor. Babası da Said bin Müseyyep tabiinden. Babası da bu biatta bulunmuş. Hudeybiye'deki. Ertesi sene hacca gittik ama ağacın yerini bulamadık diyor. Bize gizli kaldı. Yani siz eğer diyor sizin için belliyse siz daha iyi bilirsiniz diyor. Bu sahabide bazı sahabilerde o ağacın gizlendiğini, bundan da bir hikmet olduğunu, çünkü insanların onu kutsamaya kalktıklarını, burası mübarek bir ağaç diye cahil insanların aşırı bir itikada kapıldıklarını, yanlış bir itikada kapıldıklarını, bundan dolayı da Cenab-ı Hakk'ın o ağacı kaybettiğini, insanlar onu bilemez hale geldiklerini söylüyor Said bin Hüseyin'in babası. Ama Cabir radıyallahu anh da diyor, gözüm görseydi size gösterirdim diyor. Demek ki kişiden kişiye değişen bir durumda söz konusu. Seleme bin Ekva radıyallahu anh, meşhur sahabilerden, azatlısı Yezid bin Ubeyd'den naklediyor. Şöyle demiş, Seleme'ye Hudeybiye günü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hangi şey üzerine biat ettiniz? O da diyor ki ölüm üzerine. Bu da cengaver bir sahabi. Demek ki burada da bir farklılık var. Bu sahabi ölüm niyetiyle biat etmiş. Kendini Efendimiz'e feda etmiş bir sahabi. Diğerleri de diyor kaçmamak üzere. Zaten bunlar da ikisi neredeyse aynı manaya geliyor. Abdullah bin Zeyd'den naklen. Ona biri gelerek diyor ki işte İbni Hanzale. Biraz önce Harra vakasındaki kumandan, Ensar'ın kumandanı, insanlardan biat alıyor demişler. İnsanlardan biat alıyor. Şam'dan gelen Yezid'in ordusuna karşı durmak için. Ne üzerine diye sormuş. Ölüm üzerine cevabını vermiş. O da diyor ki hayır, ben bunun üzerine, yani ölüm üzerine Resulullah'tan sonra hiç kimseye biat etmem. Ben diyor peygamberimize ölüm üzerine biat etmiştim. Ondan sonra hiç kimseye ölüm üzerine biat etmem diyor. Demek ki bu da ölüm üzerine biat ettiğini ifade ediyor. Hazreti Cabir'in rivayetinde ölüm için değil harpten kaçmayacaklarına, Seleme rivayetinde ölüm üzerine biat ettikleri bildiriliyor. Mamafi bu iki rivayet arasında zıtlık yoktur. Çünkü ölüm üzerine yapılan biattan kasıt ölseler bile harpten kaçmayacaklarına söz vermektir. Bir rivayette ashab burada hicret ve cihad için, başka bir rivayete göre dinleyip itaat için hicret etmek, cihad için biatlar var. Dinleyip itaat için biatlar var. Abdullah Ömer'in rivayetinde de sabır için biat vardır. Ulema sabır rivayetinin bütün manaları bir araya toplayıp maksadı tam olarak ifade ettiğini söylüyor. Şöyle ki kaçmayacaklarına dair yaptıkları biatın manası ya zafer kazanıncaya kadar veya ölünceye kadar sabretmek. Ölüm ve cihat üzerine yapılan biatın manaları da zaten sabırdır. Bu şekilde Efendimiz biat ediyor sahabiler sonuna kadar savaşıyor. İslam'ın hayatta kalması, ayakta kalması ve yayılması için İslamiyet'in ilk devirlerinde 10 Müslümanın 100 kafir karşısında sabredip kaçmamaları vacipti. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede o şekilde bildiriyordu. Sizden 100 tane sabırlı Müslüman 1000 kişiye galip gelir buyuruyordu. 10 Müslüman 100 kafir karşısında sabredip kaçmaması gerekiyordu. 100 Müslüman 1000 kafire karşı durmakla mükellef idi. Sonraları biraz zor gelince hemen bir sonraki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bunu hafifletiyor. İki misli düşman. Bire iki. 100 kişi, 200 kişi, 1000 kişi, 2000 kişi. O zaman Müslümanlar karşılarında iki katı ordu olduğunda ya karşımızdaki ordu çok fazla. Biz bunlarla savaşmayıp geri dönelim deme bir bahaneler yok. Daha fazla olursa böyle bahaneler var. Ama iki katı olursa böyle bahaneler yok. Onunla savaşmak durumundalar. Sahabe-i kiram 3000 kişiyle gitmiş. 100 bin kişi, 200 bin kişiye karşı durmuştu. Hakikaten onların kahramanlıkları yani biraz üzerine düşünülse bugünkü insanlar için çok büyük ibret ifade ediyor. Yani 3000 kişinin 100 bin kişiye, 200 bin kişiye karşı durması ne manaya geliyor? Çok büyük bir sabır, kahramanlık örneği bu. Sonralara bunu Cenab-ı Hak sizde zaaf gördüm diyor. Sizde bir zaaf var, zaafınızı bildiğim için hafiflettim buyuruyor. Ama belki bu duruma göre de olabilir. Yeri gelir 1'e 10, yeri gelir 1'e 2 durumlar olabilir. Malikiler, Şafiler ve Cumhur'un mezhebi bu şekilde artık neshedilmiş o 1'e 10 olan ayet-i kerime. Bu kavil İbn Abbas'ın da mezhebidir. Ancak İmam-ı Azam'la diğer bir kısım ulemaya göre ayet neshedilmemiştir. Yerine göre bir kişi bazen 10 kişiye karşı durmak durumunda olabilir Müslümanlar. Bazen de 1'e 2 olabilir. Bunu da duruma göre değerlendirmek icap ediyor. Muhacirlerin hicret ettikleri yere artık bir daha vatan etmek için dönmemeleriyle ilgili bir bölüm var. 19. bölüm. Seleme bin Ekva radıyallahu anh bir belki fitneler, karışıklıkları zuhur edince bir çöle çekilmiş. Onu Haccac, Haccacı zalim onu görünce diyor ki ey Ekva oğlu gerisin geriye döndün mü? Bedevileştin mi diyor. Yani sanki hicretini iptal ettin tekrar çöllere döndün diyor. Bununla ilgili Efendimizin hadis-i şerifi var. Hicretinden sonra gerisin geriye dönene de Allah lanet etsin buyuruyor. Hicrete çok önem veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İlk İslam'ın güçlenme devrinde. Seleme bin Ekva radıyallahu anh da kahraman sahabi diyor ki hayır. Velakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana çöle gitmeye izin verdi diyor. Efendimiz fitnelerle ilgili hadis-i şeriflerden bahsederken, naklederken Seleme bin Ekva demek ki ya Resulallah o zaman ne yapalım dediğinde çok artık karışıklık olduğunda çöle çekilebilir, kendini kurtarabilirsin diye Efendimiz'den izin almış. O izin üzerine demek ki çölde yaşamış bir müddet. Sonra vefatına yakın Medine'ye inmiş ve Medine'de vefat etmiş Seleme radıyallahu anh 74 tarihinde Hicri. Bu da kasıt şimdi Efendimiz İslam'ın ilk güçlenme devrinde Medine'ye hicreti farz kılmıştı. Herkes Medine'ye hicret etmesi gerekiyordu. Oraya toplanmaları, orada güçlü bir İslam devletinin olması gerekiyordu. Ve bu devlet kendisini büyüttü, güçlendi. Mekke'yi fethetti. Mekke, Arabistan'ın, Arap Yarımadası'nın en önemli şehri. Bütün Arapların hürmet ettiği, hem Kureyş'e hürmet ediyor, hem o beldeye hürmet ediyor. Orayı fethetti. Artık Arap Yarımadası fethedilmiş sayılır. Bundan sonra hicret artık yoktur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan sonra herkesin kendi bölgesinde durup İslam'ı orada yayması daha maslahata uygun. Maslahat neyi gerektiriyorsa ona göre hareket etmek ama o toplum için geçerli. Daha sonraki devirlerde bu devirlerde tekrar böyle bir hicret ihtiyacı olursa tekrar hicret farz olur. Sonra artık o Müslümanlar güçlendikten bir güçlü bir devlet olduktan sonra o hicret yine cihada ve niyete dönüşebilir. Bununla ilgili de 20. bab var. Babül Mübayaati Bade Fethi Mekke alel İslam. Artık Mekke fethedildikten sonra hicret üzere. Efendimiz Mekke fethine kadar herkes de hicret üzerine beyat ediyor. Söz ver diyor. Hicret etmeye söz ver. Söz veriyor. Efendimiz eline tutuyor. Hicret edeceğim diye Medine'ye hicret ediyor. Orada Medine'li Müslümanlar onlara bakıyor. Birlik beraberlik içerisinde İslam'ı öğreniyor. Güçleniyor. İslam ordusuna katılıyor bu insanlar. Mekke fethedildikten sonra artık Efendimiz hicret üzerine beyat etmiyor. İslam ve cihat ve hayır üzerine. İslam'a iyi sarılacağım. Cihad edeceğim İslam'ın yayılması için ve hayırlar yapacağım diye. Bunun üzerine beyat alıyor. Mücaşi bin Mesud diyor ki hicret üzerine beyat etmek için Peygamber Efendimiz'e geldim. Ya Resulallah sana hicret edeceğim diye. Fetihten sonra tabii ki hicret ehli için geçmiştir diyor. Artık o vurgunu vuran vurdu geçti. Zamanında fetihten önce gelen hicret eden onun sevabını faziletini aldı götürdü ve o bitti. O kapı kapandı. Velakin İslam cihat ve hayır üzerine biat etsen diyor. İslam'a sıkı sarılmak üzere onu iyice öğrenip öğretmek, cihad etmek, İslam'ı yaymak üzere ve hayırlar yapmak üzere beyat alıyor. Bu sahabeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetih yani Mekke'nin fethi günü hicret yok. Artık bundan sonra hicret bitti. O zaman için tabii ki. Lakin cihat ve niyet vardır. Ancak bütün Müslümanlar cihatla vazifeler. Herkes mutlaka her Müslümanın gönlünde Allah'ın dinini daha ötelere götürme bir kızıl elma olacak. Bu kızıl elmaya ulaşmak için her Müslüman gayret etmesi gerekiyor. Her Müslümanın böyle bir derdi olması. Yoksa bugün olduğu gibi her insanın, her Müslümanın derdi bir para kazanmak, dünyasını daha güzelleştirmek, daha lüks yaşamak, daha çok mal kazanmak değil. Bu derdi, bu da olacak tabii ki insanın dünyada yaşayacağı kadar. Ancak her Müslümanın en önemli birinci derdi İslam'ı yaymak, İslam'ı uzaklara götürmek derdi olması gerekiyor. Efendimiz'de cihat ve niyet vardır. Cihat derdi olacak her Müslümanın ve niyeti. Hicrete niyet edecek. İhtiyaç olsa hicret ederim, ihtiyaç olsa cihat ederim diye. Ve devamında Efendimiz sefere çağrıldığınız zaman hemen gidin. Ve izestun firtum fenfiru. Bu seferberlik dediğimiz nefiri am. Umumi olarak yani düşman bir İslam beldesine saldırmış. Ordunun da ona karşı koyacak gücü yok. O zaman bütün eli silah tutan herkesin umumi seferberlik ilan edildiği zaman o zaman herkese cihat farz oluyor. Farza ayın oluyor. Bunun dışında İslam ordusu eğer düşmanla mücadele etmeye yeterli olduğu zamanlarda ise farz-ı kifaye oluyor. Ordu halk adına o mücadeleyi yapmış oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hicretin hükmü soruldu. Fetihten sonra hicret yoktur ve lakin cihat ve niyet vardır. Sefere çağrıldığınız zaman hemen gidin. Aynı şekilde cihat hiçbir zaman bitmiyor. Kıyamete kadar cihat devam ediyor. Ulema, alimlerimiz küfür diyarından hicretin kıyamete kadar devam edeceğini söylüyor. Yani hicret orada Mekke'den Medine'ye hicret bitmiştir ama daha sonra bugün mesela bir diyarda, küfür diyarında İslam'ı yaşayamayan, dinini yaşayamayan bir insan o hicret etmek zorundadır. Yani İslam'ı çünkü bu dünyaya bir defa gelmiş. Bu kısa hayatı bir defa yaşayacak. Tekrar yaşama şansı yok. O zaman bu hayatı en güzel şekilde yaşamak durumunda. Bir bölgede yaşayamıyorsa oradan hicret edip yaşayacağı bir bölgeye gitmek durumundadır. Onun için de cihat ve hicret gerektiğinde kıyamete kadar devam ediyor. Sefere çağrıldığınız zaman hemen gidin ifadesinin manası şayet hükümdar sizi cihada davet ederse hemen icabet ederek gidin. Seferberlik ilan edildiğinde icabet edin, farzı ayın. Bu cümle cihadın farzı kifaye olduğuna delildir. Yani başka zamanlar farzı kifaye ama böyle sefer olduğu zaman farzı ayın olur. Ümmetin bazı fertlerin ifası ve diğerlerinden de borç sakıt olur. Ancak memleketi kafirler istila ederse veya ordu İslam ordusunun gücü yetmiyorsa buna destek vermek için bütün Müslümanlara cihat farzı ayın oluyor. Bunu ifade ediyor. Fetihten sonra hicret yoktur. Bu işte Mekke fethinden sonra Medine'ye hicretin olmadığını ifade ediyor. Ama daha sonra ihtiyaç olduğunda yine bu hicretin olabileceği kıyamete kadar söylüyor alimlerimiz. Kıymetli dinleyenler, bugün de burada nihayet veriyoruz programımıza. İnşallah gelecek programda devam etmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.